Sayfa 105. Ayrım 15. Sabah yüzünü gösteren güneş, öğlenden sonra kuzeyden sökün eden bulutların arasında kayboldu. Erken çöken akşamla birlikte serpiştirmeye başlayan kar, geceye doğru tipiye dönüştü. Yemekhane sabah kahvaltısının tersine tıklım tıklım dolmuş, konuşmaları, tenleri, alışkanlıkları farklı insanlardan oluşan yemek kuyruğu kapıya kadar uzanmıştı. Erkenden gelip kuyruğun önlerinde yer alan öğrenciler, pencere kenarındaki masalara çoktan yerleşmiş, adlandıramadıkları bir sevinç içinde yağan karı izleyerek doyuruyorlardı karınlarını. Türk kolektifinde bile sabahki mahzunluğu kırılmış, yarınki ders için okunacak kitaplar gibi okul yaşamının rutin konuları zihinleri yeniden meşgul eder olmuştu. Her zaman melankolik takılan Kerem ile asık suratlı olmayı ciddiyetlik sanan Durmuş'u hesaba katmazsak. Yoldaşlar arasında şakalaşmalar bile başlamıştı. Yemekhanede bekleyen Türk kolektifinde yaşam normale döne dursun, parti odalarında üç Sovyet vatandaşı onlarla ilgili önemli bir konuyu tartışıyorlardı. Viktor masaya oturmuş, iki yanına ise Nikolay ile Leonid'i almıştı. Masanın üzerinde bir telsiz ile küçük bir teyp ve iki kalın dosya gelişi güzel duruyordu. Asaf da sorguya katılmak istiyor dedi Leonid. Asaf'la tartışmalarını anımsayan Viktor yüzünü buruşturmuştu. Dün geceki kısa boylu adamdan mı söz ediyorsunuz? O bize ayak boğulur dedi. Soruşturma için partisi onu görevlendirmiş. Neden ayrı bir soruşturma yapıyorlar diye sordu Nikolay. Sanki Leonid TKP yetkilisiymiş gibi. Bize güvenmiyorlar mı? Bunu güven sorunu olarak almamak gerekir diye açıklamak zorunda hissetti kendini Leonid. Onlar da üyelerine hesap vermek zorundalar. Hem siz hayır deseniz bile yukarısı karar almış. En geç yarın size de bildirirler. Asaf'ın istediği soruşturmaya bugünden katılmak. Yukarının izin verdiğine emin misin? Diye sordu Viktor. Kalın kaşlarının altından ters ters bakarak. Eminim dedi. Ona olmaz demeyi ne kadar çok isterdi Viktor. Ama bu büro şefi Andrei'nin anlattıklarından sonra bu cin bakışlı adama öyle kolay hayır diyemeyeceğini anlamıştı. İsterseniz şöyle yapalım Leonid Ivanoviç dedi sıkıntısını gizleyerek. Sorgulara katılsın ama biz istediğimiz anda odadan çıkacak, tamam mı? Tamam dedi Leonid. Bence mantıklı. Aslında bu kadarını bile beklemiyordu. Henüz karar onlara iletilmemişken Asaf'ın sorgunda bulunmasını bu Nemrut suratlı istihbaratçıların kabul edeceğini hiç sanmıyordu. Sanki Viktor'un düşüncesini değiştirmesinden korkuyormuşçasına hemen ayağa kalktı. Onu çağırayım, içeride kararımızı bekliyordu diyerek odadan çıktı. Asaf sıkıntılıydı. Hikmet'in sanki kadın eli değmemişçesine düzenli olan odasında pencerenin önünde dikilmiş verilecek kararı bekliyordu. Berlin'den gelen telefondan beri amansız bir ikilemde yaşıyordu. Cinayetin ilk şokunu atlattığında bu olayın onun yıldızını yeniden parlatabilecek bir olanak olduğunu düşünmüştü. Ama telefondaki yoldaş, soruşturmayı parti adına şimdilik sen yürütmelisin dediğinde bu düşüncesinin yanlış olduğu fikrine kapıldı. TKP kurulduğundan bu yana pek çok yoldaşı, üyesi öldürülmüştü ama Moskova'da üstelik parti okulunda bir cinayet ilk kez işleniyordu. Bu olayda bilinmeyen çok şey vardı. Viktor ile Nikolay'ın tavırlarından da bu anlaşılıyordu. Gücünü, yeteneklerini aşan bir entrika ile karşı karşıya olduğunu sezinliyor. Bırakın yıldızının parlamasını, olayın sorumlusu olarak ilan edilebileceğini bile düşünerek için için korkuyordu. Belki de yeni yönetim ayağını kaydırmak için özellikle bu çetrefil işi onun üzerine yıkmıştı. Böylece ondan tümüyle kurtulabilirlerdi. Adım adım tasfiye edildiğinin çoktandır farkındaydı Asaf. Oysa 1974 yılında yurt dışına çıktığında nasıl da inanç ve umutla doluydu. Uzun yıllar varlık gösteremeyen TKP, ülke içinde kendisi gibi yetenekli devrimcilerle bağlantı kurarak 1973 atılımı adı altında bir örgütlenme kampanyası başlatmıştı. Uzun yıllar Fikir Kulüpleri Federasyonu'nda yönetici olan Asaf, partiyle buluşacağı gün ne kadar da heyecanlanmıştı. Ama gördükleri kısa sürede bu heyecanı dindirdi. Ortada partiden çok yurt dışı bağlantıları güçlü, yetenekli bir grup eski tüfekten başka kimse yoktu. TKP bedeni olmayan bir efsane kahramanı gibiydi. Onu karşılayan yaşlı genel sekreter ise sanki bu durumu görmüyormuş gibi inançla parti tarihinden bayrağı yere düşürmeyen kahramanlardan özellikle Nazım Hikmet'ten söz edip duruyordu. Birkaç ay önce Asaf'taki düş kırıklığı yerini partiyi yeniden yaratmak heyecanına bıraktı. Ortalıkta gerçek anlamda bir partinin olmadığı doğruydu. Ama büyük bir potansiyel vardı. Gerek savaşım deneyimi, gerek yurt dışı bağlantıları, gerekse ülkede hala bir efsane olması, güçlü bir parti yaratılmasını olanaklı kılabilirdi. Türkiye'deki büyük değişimi gerçekleştirecek, partinin yaratılmasını sağlayan kadronun içinde yer almak, Mustafa Sopi, Ethem Nejat, Şefik Hüsnü, Nazım Hikmet gibi tarihi kişiliklerden biri olmak, bunu düşünmek bile tutkudan titremesine yetiyordu. Canla başla çalışmaya başladı Asaf. Ama gizli parti çalışmasının, hele hele politik göçmenliğin insanı öğüten acımasız bir değirmen olduğunu geçen yıllar ona kötü bir biçimde öğretecekti. Öngörüldüğü gibi parti ülkede hızla güçleniyor, tarihinde hiç olmadığı kadar yığınsallaşıyordu. Artık sorun yığınsallaşma değil, nitelikli kadrolar yaratmaktı. Bu da ülke içindeki örgütler ile ülke dışı yönetim arasında sağlıklı bir bağın kurulmasını, hepsinden önemlisi artık merkez komitesi toplanan, kongresi yapılan gerçek bir parti çalışmasına geçilmesini gerektiriyordu. Bu yönde tartışmalar da başlamıştı. Ama ne yazık ki çabuk davranılmamış, eksikler giderilememişti. 12 Eylül 1980 darbesi işte bu hazırlıksız koşullarda yakalanmıştı partiyi. Askeri yönetimin saldırısı karşısında güçlü örgütler ayakta kalırken güçsüz olanların önemli bölümü yıkıldı gitti. Binlerce parti üyesi yandaşı işkenceden geçirildi, tutuklandı. Ayakta kalan örgütler parti yönetimine ağırlıklarını koymaya başladılar. Böylece Asaf'ın da içinde olduğu kimi eski yöneticiler bir köşeye itildi ya da çekilmek zorunda kaldılar. Bütün bunlar olurken Asaf gençlik yıllarını çoktan tamamlamış, orta yaş sınırına gelmişti. Devrime adanmış tutku dolu yıllar sona ererken Moskova'da bile olsa 2 yıllık bir sürgün yaşamına mahkum edilmek korkunç bir şeydi. Ama Asaf olanlardan kendini sorumlu tutmuyordu. O tek başına ne yapabilir? Neyi değiştirebilirdi ki? Üstelik o yalnızca ideolojik alandan sorumluydu. Örgütsel çalışmalara doğrudan müdahale etmesi söz konusu bile değildi. Umudunu yitirmedi Asaf. Biraz zaman geçince durum daha nesnel bir gözle değerlendirilecek, deyim yerindeyse onun da itibarı iade edilecekti. Dikkatli olmalı, uyanık davranarak daha fazla yıpratılmasına izin vermemeliydi. Bunun yolu da soruşturma yürüten Sovyet polisine dayanmak, onlarla birlikte çalışmaktan geçiyordu. Bu karara varır varmaz SBKP Merkez Komitesi'nde TKP ile ilgilenen bürodan Igor aradı. Eskiden beri arası çok iyiydi Igor'la. Cinayeti anlatırken her şeyi bildiğini söyledi Igor ona. Büyük bir entrikayla karşı karşıya olduğunu kesin olarak anladı Asaf. Soruşturmaya parti adına katılmak istediğini söyledi. Igor bunu olumlu karşıladı. Gerekli yerlere konuşacağını açıkladı. Akşama doğru telefon geldi. Sorguya katılabileceği söyleniyordu. Ancak güvenlik birimlerine haber biraz geç gelebilirdi. Bir şey kaçırmak istemiyorsa duruma uygun bir dille anlatmalı, olayla ilgilenen istihbaratçıların olurunu alarak soruşturmaya katılmalıydı. Leonid'in Moskova'dan dönmesini sabırsızlıkla beklemişti Asaf. Leonid gelir gelmez de odasına damlayarak sabah söylemeye fırsat bulamadığı parti kararını açıklayıp durumu anlatmıştı. Leonid de önerisini olumlu bulduğunu ancak buna kendisinin karar veremeyeceğini belirterek önerini Viktor'a ileteceğim demişti. Viktor ve Nikolay'la soruşturma öncesi hazırlıkları tamamlamak için Parti odasına kapanırken Asaf da Hikmet'in odasında beklemeye başlamıştı. Ne de olsa kolektifte en çok güvenebileceği insan parti sekreteriydi. Leonid'in kapıdan uzanan başını gördüğünde heyecanla sordu. Kabul ettiler mi? Ettiler dedi Leonid. Sen de katılabilirsin. Derin bir soluk almıştı Asaf. Hikmet'in masasına koyduğu kahverengi deriden evrak çantasını kapıp Leonid'in peşi sıra yürüdü. Artık katil bulunduğunda kendi rolünü abartarak sonuca rahatça sahiplenebilirdi. Olumsuz bir durumda ise sorumluluğu Sovyet polisine yıkacaktı. Odaya girdiğinde Viktor'un masada oturmuş, önündeki kağıtları okuduğunu gördü. Ondan önce içeri giren Leonid, adamın yanına çökmüştü bile. Leonid karşısında oturan Nikolay, kayıt düzeneğini kurmuş, bandı başa alıyordu. Dobre večer, diyerek Nikolay'ın yanındaki iskemleye yerleşti. Asaf, Viktor başını önündeki kağıttan kaldırarak şöyle bir göz attı Asaf'a. Dobre večer dedi. Sonra yeniden kağıtlara daldı. Nikolay odaya kimse girmemiş gibi teyple ilgilenmeyi sürdürüyordu. Burada istenmediğini hissetmişti Asaf. Ama karakter atacak hali yoktu. Deri evrak çantasını açtı. Viktor'un önünde duran kırmızı dosyanın aynısını çıkarıp masaya koydu. Otopsi raporunu aldım, diyen Viktor başını önündeki kağıtlardan kaldırmadan okumaya başladı. Dıştan yapılan muayene sonucu sırtta sol tarafta sol skapulanın iç yan kenarına 1 santim uzaklıkta 3. interkostal aralıkta 2 santimetre çapında kenarları düzensiz etrafında yanık izi olmayan delik tespit edildi. Azizim Viktor Zaharoviç diye yakındı Leonid. Ne olur şunu anlayabileceğimiz bir dilde anlatın. Tamam tamam dedi Viktor gülümseyerek. Delici cisimlerde kalbin delinmesi sonucu hipovolemik şoka bağlı ölüm. Yani kısacası adamın kalbi parçalanmış. Böylece Mehmet'in demir çubukla öldürüldüğü kesinleşmiş oluyor dedi Nikolay. Evet diyerek yeniden önündeki kağıtlara eğildi Viktor. İçlerinden birini çekip çıkardı. Gürültüyle boğazını temizleyerek açıkladı. Bu katın planı. Sonra Leonid'e dönerek sordu. Bu katta 4 tane daire var, değil mi? Kimlerin hangi dairelerde kaldığını biliyor musunuz? Yoldaş Asaf daha iyi bilir dedi Leonid. Leonid'in topu kendisine atması sevindirmişti Asaf'ı. Planı teklifsizce önüne çekip baktı. Sonra masanın ortasına herkesin görebileceği bir noktaya götürerek anlatmaya başladı. Doğru, bu katta 4 daire var. Alt kat boşmuş, öyle mi? Diye sordu Viktor. Öyle, alt katta kimse kalmıyor. Bizimkiler ütülerini filan yapıyorlar. Asaf işaret parmağını merdivenin bitiminde sol tarafa çizilmiş 2 dairenin üzerine koyarak anlatmaya başlarken Nikolay teybin tuşuna dokundu. Bu dairenin bir odasında Cemil ile Necat kalıyorlar. Diğerinde ise Can ile Mehmet. Soru var mı? Diye Viktor'a baktı. Olmadığını anlayınca parmağını yanındaki dairenin üzerine kaydıran Asaf açıklamasını sürdürdü. Burada ise Şerif ile Turgut bir odada, Hikmet ile Durmuş öteki odada kalıyorlar. Parmağını saat hareket ettirdi. Burası şu anda bulunduğumuz yer. Bildiğiniz gibi parti toplantıları için kullanılıyor. Yan dairede ise biraz sorunlu bir yoldaşımız olan Kerem ile uykusunda horlayan Beşir ayrı ayrı odalarda kalıyorlar. Viktor planı yeniden önüne çekti. Anımsamadıklarını yinelettirerek Asaf'ın söylediği isimleri dairelerin içine yazdı. Ben siteye geldiğimde Leonid gibi korunun yanındaki binada kalıyorum dedi Asaf. Viktor'un bakışları Asaf'ın önünde duran dosyaya takılmıştı. Bunların Türkçeleri diye açıkladı Leonid. Viktor'un önündeki kağıt tomarını göstererek. Çevirdikten sonra iade etmiştim. Viktor birden hatırlamış gibi Asaf'a bakarak söylendi. Aralarında sizin raporunuz yok. Benim raporum mu? Benden de mi istemiştiniz? Yoldaş Leonid bile yazmış. Sizin ne ayrıcalığınız olabilir ki? Soran Nikolay'dı. Sanki Asaf'a çıkışmaktan keyif alıyor gibiydi. Ben düşündüm ki, bunda düşünecek bir şey yok. Dün gece nerede olduğunuzu yazmalıydınız. Saklayacak bir şeyim yok, diye söylendi Asaf, alıngan bir sesle. Dün gece 22.25 ile 22.45 arası ne yapıyordunuz? Odamdaydım. Rusçamı ilerletmek için Puşkin'in öykülerinden birini okuyordum. Konuşmaları ilgiyle izleyen Viktor da katıldı sorguya. Hangisini? Büyük Petro'nun Arabını. Ben de çok severim o öyküyü, dedi Nikolay. Sonra eliyle başını kaşıyarak sanki unutmuş gibi sordu. Neydi o Çar'ın vaftizoğlu olan Arap'ın adı? Asaf'ın yüzü gölgelendi. Alnı karıştı. Mustafa mıydı, diye söylendi güvensiz bir ses tonuyla. Hayır, İbrahim'di, dedi Nikolay. Anlamlı gözlerle Asaf'ı süzerek. Nasıl okumuştunuz Puşkin'i? Ben daha çok Rusça öğrenmek için, diyecek oldu Asaf. Sizi odanızda gören oldu mu? Diyerek sert bir tavırla tartışmaya katıldı Viktor. Ben gördüm, dedi Leonid. Ama cesedi bulduktan sonra, diye kuşkusunu dile getirmekten çekinmedi Viktor. Evet, cesedi bulduktan sonra. Anlıyorum, dedi Viktor. Bakışlarını genç arkadaşına çevirerek. Nikolay, Türkçe bilmemesine karşın Asaf'ın önündeki raporları çekmiş bakıyordu. Okudunuz mu bunları, diye sordu Asaf'a. Okudum, dedi Asaf. Bu durumdan hiç hoşlanmamasına karşın nedense kendini zanlı gibi hissediyordu. Ne dersiniz, kimden başlayalım sorguya? Asaf hazırlıksız yakalanmıştı. İzninizle, diyerek Nikolay'ın önündeki raporları yeniden aldı. Sayfaları karıştırdı. Hikmet, Turgut ve Can yemekten sonra birlikteymişler, dedi düşünceli bir tavırla. Toplantı saatine kadar Hikmet'in odasında satranç oynamışlar. Kerem hastaymış. Gece boyunca uyuduğunu yazmış. Nejat odasında Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unu okuyormuş. Bir ara Can sigara almak için uğramış yanına. Kısa bir süre sohbet etmişler. Durmuş da Olga'nın kollarındaymış, diyerek sözünü kesti Nikolay. Asaf'a bakarak açıklamasını sürdürdü. Sabahleyin kadınla konuştum. Yoldaşımızın söylediklerini doğruladı. Geriye Beşir, Şerif ve Cemil kalıyor, dedi Asaf. Beşir tek başına bilardo oynadığını yazmış. Oyun salonundan en son o ayrılmış. Kimseyle de karşılaşmamış. Bence sorgulanacakların başında o yer alıyor. Ya Şerif, diye sordu Viktor. O da cinayet saatinde nerede olduğunu kanıtlayacak bir tanığa sahip değil. Sitede gezmeye çıktığını söylüyor. Haklısınız, dedi Asaf. Şerif de öncelikle sorgulanması gereken bir yoldaş. Ama Cemil'i de unutmayalım. Gerçi raporunda gece boyunca tez yazdığını söylüyor. Ama Şerif döndüğünde parti odasına uğramış, ışıklar yanıyormuş ama Cemil'i bulamamış. Bravo, dedi Nikolay manalı bir ses tonuyla. Siz polis olmalıymışsınız. Nikolay'ın her anlama çekilebilecek sözlerini övgü olarak aldı Asaf. Gizli çalışmak bazen bir polis gibi düşünmeyi gerektiriyor.